Item 47. Kum Fırtınası, James Rawlins, sayfa 605. 21. Bölüm. Fırtına Nöbeti. 4 Aralık 17.30. Şisur. Hala peşindeydiler. Painter kum fırtınasının gürültüsünün arasında arkadan gelen parıltıyı görebiliyordu. Sarsılarak ilerliyor, mümkün olduğunca hızlanıyordu. Hızı yaklaşık saatte 30 mildi. Fırtınanın en şiddetli olduğu noktada bu çok hızlı bir takipti. Yandaki aynalara baktı. İki yanında birer kamyon vardı. Avcılarını şöyle bir görmeyi başardı. Arkası yüklü iki kamyon. Yüklerine rağmen ondan daha hızlı gidiyorlardı. Ama bölgenin özellikleri onların aleyhineydi. Öte yandan Painter 20 tonluk kamyonu tek bir yöne sürüyor, yoluna çıkan her şeyi ve kum tepelerini birbiri ardına ezip geçiyordu. Kum bütün görüşü engelliyordu. Eğer bu bir tipi olsaydı kar örtüsüyle bulutların birbirine karıştığı söylenebilirdi. Painter kamyonun seyir kontrolünü ayarlarken diğer özelliklerini kontrol etti. Radarı vardı ama nasıl çalıştıracağını bilmiyordu. Telsizi buldu. İlk planı Tomb Raid hava üssüne mümkün olduğunca yaklaşıp Umman Kraliyet Hava Kuvvetleri ile bağlantıya girmekti. Birisi onu dinleyebilirdi. Diğerlerini kurtarmak istiyorsa kimliğini ortaya çıkarıp buradaki hükümeti uyarmalıydı. Ama kamyonlar onu üstten uzak bir noktaya, çölün derinliklerine sokmuştu. Dönmekten başka çaresi yoktu. Diğer kamyonlar çok hızlıydı. Devasa bir kum tepesine tırmanırken yan tarafında şiddetli bir patlama oldu. Şarapnel parçaları ve kum dalgası Tanrı'nın bir tokadı gibi kamyonun kenarına indi. Roket! Bir an için tekerleklerden korkunç bir gıcırtı sesi geldi. Painter yüzünü buruşturdu ama kamyon takımlarına takılan her şey neyse ezip geçerek devam etti. Uzun yamacı tırmanmaya başladı. Bir patlama daha oldu. Bu kez tam arkasındaydı. Ses sağır ediciydi. Ama zırh kaplaması bu kez işe yaradı. Bırak rastgele ateş açsınlar. Rüzgar ve fırtına hedeflerini şaşırtıyordu. Kamyonun zırhı da geri kalan korumayı sağlıyordu. Birden mide bulandırıcı bir sarsıntı hissetti. Kamyonun tekerlekleri dönmeye devam ediyordu ama hızı yavaşlıyordu. M4 kaymaya başlamıştı. Birden bombacıların neyi hedeflediğini anladı. 20 tonluk kamyona zarar vermek için değil, gideceği yol kalmaması için çalışıyorlardı. Yamacı bombalıyor, çığ başlatmaya çalışıyorlardı. Bütün yamaç geriye doğru kayıyor, kamyonu da beraberinde götürüyordu. Sabit hız düzenini kapatıp debriyaja bastı, vitesi geçirdi. Gaza yüklenip kaygan yolda tutunacak zemin aramaya başladı. Hiç şansı yoktu. Gevşek kumda sarsılıp duruyordu. Painter frene basıp arka tarafını savurdu. Sonra geri vitese taktı. Şimdi kumlarla birlikte uçuyor, çığın içinde yüzüyordu. Kamyonu yamaçla paralel hale gelene kadar döndürdü. Kamyon tehlikeli bir şekilde eğildi. Yuvarlanmamaya çalışması gerekiyordu. Vitesi boşa aldı, frene bastı. Ardından tekrar birinci vitese taktı. Kamyon yeniden ileri hareket etti. Yamaçtan aşağıya sörf yapar gibi inmeye başladı. Lastikleri tutunacak bir zemin bulunca hızla aşağıya doğru yol aldı. Kamyonlar takibe devam ediyordu. Ama yuvarlanan kumlarla karşılaşıp yavaşlamak zorunda kalmışlardı. Painter kum tepesinin sonuna varıp köşeyi döndü. Bu lanet heriflerden yeterince kaçmıştı. Kamyonu düz bir şekilde yerleştirip tekrar sabit hıza geçti. Dümeni bırakıp kamyonun rotasına gittiğinden emin olduktan sonra hızla geriye geçti, roket atarı buldu. Füzelerden birini yerleştirip uzun boruyu omzuna kaldırdı. Kamyonun arka kapağına geçti. Kapıyı itip açtı, kum içeri doldu. Ama eskisi kadar şiddetli değildi ve rüzgarın içine doğru yol alıyordu. Arkasına baktı, iki parıltıyı görene kadar bekledi. Son kum tepelerinin yanından dönüp ona doğru gelmeye başladılar. ''Gelin babaya'' diye mırıldandı nişan alırken. Nişan alıp tetiği çekti, roket atar gürültüyle patladı. Füze ileri fırlarken ısınan havanın çarpmasıyla geriye fırladı. Füzenin ucundaki kırmızı ateşi seyretti. Bu ateşi avcılar da fark etmişti ama çok geçti. En azından biri için. Füze patladı, Painter karanlıkta parlayan alev topunu görüp sevindi. Havaya uçan enkaz kumlara çarptı. Diğer kamyon gözden kaybolmuştu. Aceleyle takibe devam ederken kumlara battığını umuyordu. Painter ona karşı dikkatli olacaktı. Tekrar yerine dönüp iki aynayı kontrol etti. Her yer karanlıktı. Soluklanmak için durduğu bir anda çalıntı dizüstü bilgisayarı açtı. Karanlık ekran hemen aydınlandı. Pillerin dayanması için dua etti. Ekranda bölgenin şeması çıktı. Painter dikkatle baktı. Ah tanrım, mavi halka kaybolmuştu. Panik göğsünü deliyordu. Derken minik mavi halka tekrar dönmeye başladı. Kablosuz bağlantının verileri yüklemesi fazladan bir dakika almıştı. Safiye'nin vericisi hala yerindeydi. Koordinatları kontrol etti. Hala yer değiştiriyordu. Hayattaydı. Bunun diğerlerinin de hayatta ve güvende olduğu anlamına gelmesi için dua etti. Ona ulaşmalıydı. Hepsine ulaşmalıydı. Verici çıkarılamasa da Safiye'yi Cassandra'nın menzilinden çıkarabilirdi. Sonra onu bir cerrah ve patlayıcı uzmanına ulaştırırdı. Bakmaya devam ederken yalnızca Z ekseninin koordinatlarının değiştiğini fark etti. Bu eksen yüksekliği veya derinliği gösteriyordu. Negatif sayılar küçülüyor, sıfıra yaklaşıyordu. Safiye yukarı çıkıyordu. Neredeyse yüzeye varmıştı. Mağaraların arka çıkışını bulmuş olmalıydı. Aferin. Painter seyrederken kaşlarını çattı. Z koordinatları sıfırı geçiyor ve pozitif sayılara doğru devam ediyordu. Safiye yüzeye varmakla kalmamıştı. Daha yukarıya tırmanıyordu. Safiye'nin pozisyonuna baktı. Kendisinin bulunduğu yerden 5.2 mil uzaktaydı. Zaten o yöne gittiğine göre rotasını hafifçe ayarlayacak, doğruca Safiye'nin bulunduğu yere gidecekti. Hızını 5 mil daha arttırdı. Bu şartlarda bu çok büyük bir hızdı. Safiye arka çıkışı bulduğuna göre Cassandra da bulmuş demekti. Safiye ve diğerlerine mümkün olduğunca hızlı ulaşmalıydı. Mavi parıltıya baktı. Bu halkayı takip ettiği kesin olan diğer kişiyi biliyordu. Cassandra ve patlayıcının uzaktan kumandası ondaydı. 17.45 Safiye uzun karanlık merdivenlerden yukarı çıkıyor, diğerleri arkasından geliyordu. Çocuklar ve yaşlı kadınlar çiftler halinde onu takip ediyordu. Kara sahip oldukları tek feneri taşıyor, önlerindeki geçide tutarak Safiye'nin gölgesini önüne düşürüyordu. Aşağıdaki savaşla aralarına mümkün olduğunca mesafe koymaya çalışıyorlardı. Savaşın yankıları onlara ulaşıyordu hala. Sürekli bir silah sesi vardı. Safiye bu sesleri duymamaya çalışıyordu. Elini duvarda gezdirdi. Kum taşıydı. Ayağının altındaki merdivenler, sandaletler ve çıplak ayaklar yüzünden yıpranmıştı. Bu yolu daha önce kaç kişi geçmişti? Sabah kraliçesinin bu merdivenlerden inip çıktığını hayal etti. Safiye çıkmaya devam ederken zamanın büzülüşünü, geçmişle bugünün karışmasını hissediyordu. Arabistan'da geçmiş ve gelecek her yerdekinden çok iç içe geçiyordu. Tarih ölüp gökdelenlerin ve asfaltların altına gömülmemişti. Hatta müzeye bile sıkıştırılmamıştı. Tarih burada yaşıyordu. Toprağa sıkı sıkıya bağlıydı. Hikayeyle taşı birleştiriyordu. Safiye elini aşağıya indirdi. Lulu yanına geldi. Sevdiğinle konuştuğunu duydum. Safiye bu konuda konuşmak istemiyordu. O şey değil, daha önceydi. Bu toprakları ikiniz de seviyorsunuz diye devam etti hoca, onun itiraz etme çabalarını aldırmayarak. Aranıza çok fazla kumun girmesine izin vermişsiniz. Ama bu kum kolayca temizlenebilir. O kadar kolay değil. Safiye bir zamanlar yüzüğünün takılı olduğu parmağına baktı. Bir zamanlar verilen vaat gibi o da kaybolmuştu. Ona ihtiyacı olduğunda yanında olacağından nasıl emin olabilirdi? Seni terk eden bir çocuktu. Şimdi önünde diz çökense bir erkek. Buna inanabilir miydi? O anda aklına başka bir yüz geldi. Painter. Elini tutuşu, sessiz saygısı ve verdiği rahatlık. Hatta Safiye'yi korkuttuğunda gözlerinde beliren o korku. Lulu zihnini okumuş gibi konuştu. Soylu kalpleri olan pek çok erkek var. Bazılarının büyüyüp kalplerinin seviyesine ulaşmaları daha geç oluyor. Safiye gözlerinin yaşardığını hissetti. Daha fazla zamana ihtiyacım var. Düşünmem gerek. Zamanın oldu zaten. Bizim gibi sen de çok fazla yalnız zaman geçirdin. Elimizde hiç seçenek kalmadan önce seçimlerin yapılması gerek. Bunun kanıtı olarak kısa bir süre daha çıktıktan sonra tepedeki açıklıktan fırtınanın uğultusu duyuldu. Safiye yanaklarında fırtınanın nefesini hissetti. Fırtınaya doğru çekiliyordu. Aşağıda bu kadar uzun zaman geçirdikten sonra bu kaya hapsinden kurtulmak istiyordu. Bir anlığına bile olsa zihnini temizlemesi gerekiyordu. ''Fırtınaya bakacağım'' dedi Safiye. ''Ben de seninle geleceğim'' dedi Kara arkasından. ''Ben de'' diye ekledi hoca. ''İlk kraliçenin gördüğünü kendi gözlerimle göreceğim. Ubar'ın orijinal girişini.'' Üçü son basamakları birlikte çıktı. Rüzgar sertleşmişti. Kumlar üzerlerinde dönüp duruyordu. Üçü başlıklarını, peçelerini ve gözlüklerini taktı. Safiye tepeye kadar yürüdü. İleride bir yarık vardı. Kara fenerini kapadı. Fırtına karanlık geçitten daha aydınlıktı. Çıkış bir metre ötedeydi. Safiye girişin yanındaki manivelayı fark etti. Eşiğin ötesinde iri bir kaya duruyor, girişi kısmen tıkıyordu. ''Kaya girişi gizlemiş olmalı'' dedi Kara. Safiye başını salladı. Kaptan El Haffi'nin adamları manivelayı kayayı geçebilecekleri kadar oynatmak için kullanmış olmalıydı. Belki de fırtınaya dayanabilirlerse hepsi dışarı çıkıp kayayı yerine koyabilir ve Kassandra'nın yolunu tıkayabilirlerdi. Rüzgar Safiye'yi ferahlatıp içini umutla doldurdu. Fırtına buradan bile Şisur'daki kadar karanlık görünmüyordu. Belki de şiddeti geçiyordu. Safiye yarıktan geçti ama kayanın arkasında kaldı. Kumlar hala güneşi örtüyordu. Ama geceyi andıran karanlık alacakaranlığa dönüşmüştü. Fırtınada solgun bir ay gibi görünen güneşi yeniden görebiliyordu. ''Fırtına şiddetini kaybetmiş gibi'' dedi Kara, Safiye'nin değerlendirmesini doğrulayarak. Lulu onunla aynı fikirde değildi. ''Aptal olmayın, Ubar'ın etrafındaki bu kumlar aldatıcıdır. Kabilelerin bu bölgeden kaçmasının, buraya lanetli ecinnilerin ve şeytanın kumları demesinin gerçek bir nedeni var.'' Hoca onları girişten biraz daha uzaklaştırdı. Safiye onu takip ederken rüzgar pelerinini ve yüzündeki örtüyü çekiştiriyordu. Etrafına bakındı. Çöl tabanının 8-10 metre yukarısında bir düzlükte olduklarını fark etti. Burası kum tepelerinden yükselen çok sayıda kayalık çıkıntıdan biriydi. Göçebe kabileler bunlara kum gemileri diyordu. Safiye biraz daha ilerleyip bulundukları yeri inceledi. Saraydaki kum tablosunun aynısıydı. Burası Ubar'ın 3000 yıl önce keşfedilen ilk girişiydi. Etrafına biraz daha bakındı. Kale ve kraliçenin sarayı bu düzlüğe göre yapılmıştı. Bulundukları düz tepenin ötesindeki fırtına Safiye'nin dikkatini çekti. Bu alandaki döner bulutlar garip görünüyordu. 1-2 mil uzakta kum fırtınası kararıyor, ovayı kuşatıyordu. Safiye uzaklarda uluyan rüzgarın sesini duyabiliyordu. ''Sanki kasırganın gözündeyiz'' dedi Kara. ''Burası Ubar'' dedi Lulu. ''Fırtınanın gücünü kendine çeker.'' Safiye anahtarlar çıkıp kapı açıldıktan sonra fırtınanın nasıl hafiflemiş gibi geldiğini hatırlıyordu. Kara tehlikeli bir biçimde kenarlardan birine yaklaşmıştı. Safiye bu yüzden endişelendi. ''Oradan uzaklaş'' diye uyardı. Rüzgarın onu aşağıya uçurmasından korkuyordu. ''Buradan aşağıya giden bir patika var, keçi yolu gibi. Belki aşağıya buradan inebiliriz. Aşağıdaki üç kamyonu görebiliyorum. Kaptan El Haffi'nin araçları.'' Safiye kenara yaklaştı. Bu rüzgarda yamaçtan aşağıya indiklerini hayal edemiyordu. Rüzgar tehlikeli şekilde esiyordu. Lulu Safiye ile aynı fikirdeydi. ''O kumlara güvenmek ölüm demek.'' Kara dönüp hocaya baktı. İfadesi orada kalmanın da bir o kadar tehlikeli olduğunu söylüyordu. Kara bu riske girmeye istekliydi. Lulu onun ne düşündüğünü anlıyordu. ''Baban kumların uyarısını dinlemeyi reddetti. Tıpkı senin şu anda yaptığın gibi. Hem de bütün gördüklerinden sonra.'' Sözleri yalnızca Kara'yı daha da fazla öfkelendirdi. ''Korkacak ne var ki?'' Lulu kollarını açtı. ''Bunlar Nisnasların kumları.'' Safiye da Kara da bu adı biliyordu. Kumların kara hayaletleri. Reginald Kensington'ın ölümünden onlar sorumluydu. Lulu güneybatıyı işaret etti. Hafif bir kum girdabı dönüp duruyordu. Karanlıkta asılı duruyor, statik elektrikle parlıyordu. Bir an için daha fazla parladı, sonra gözden kayboldu. Böyle bir toz bulutu görmüştüm. Lulu başını salladı. Nisnaslar yanan ölümü getirir. Safia Reginald Kensington'ın camın içine hapsolmuş acı içindeki bedenini hatırladı. Aşağıdaki mumyalaşmış insanlar aklına geldi. Bunlar birbirine nasıl bağlıydı? Başka bir kum girdabı doğuya doğru uçtu. Bir diğeri güneye gidiyordu. Kumlardan havalanıp havaya karışıyorlardı. Safia böyle bir sürü girdap görmüştü ama statik elektrikle bu kadar parlayanını hiç görmemişti. Kara dışarı baktı, yine de anlamıyorum. Tam önlerinde bir kum duvarı bulundukları düzlüğün hemen kıyısında yükseldi. Hepsi geriye düştü. Nisnas diye hayretle yutkundu Lulu. Düzlüğün hemen ötesinde bir kum girdabı kıvrımlı bir sütun gibi yükseliyordu. Kara ve hoca geçide doğru geri çekildi. Safia büyülenmiş gibi olduğu yerde kaldı. Girdap boyunca geniş statik elektrik dalgaları yükseliyor, kumları gökyüzüne doğru takip ediyordu. Safia'nın pelerini bu kez rüzgar değil, havadaki elektrik yüzünden kabarıyordu. Elektrik derisinde, giysilerinde ve saçlarında çatırdıyordu. Bu acı dolu ama bir şekilde coşkulu bir histi. Vücudunu soğutuyor, tenini ısıtıyordu. Safia nefesini bırakırken bir süredir tuttuğunun farkında bile değildi. Kıvrılan girdabı iyice görebilmek için bir adım öne attı. Enerji sütun boyunca yükselmeye devam ediyordu. Bulunduğu yüksek konumdan üç kamyondan birinin etrafındaki kumların altında bir girdap oluşturduğunu görebiliyordu. Bir şey dirseğine dokununca Safia yerinden sıçradı. Kara'ydı. Sinirleri seyretmesine izin verecek kadar yatışmıştı. Safia'nın elini tuttu. Safia onun dokunuşuyla Kara'nın eski bir kabusu yaşadığını hissetti. Kamyonun altındaki kumlar kararmaya başlamıştı. Yanık kokusu onlara kadar geliyordu. Kara'nın eli Safia'ya kenetlendi. Kokuyu hatırlıyordu. Kumlar karardı. Erimiş kum, cam, nisnas. Girdaptaki enerji vahşice çırpınıyor, bütün sütun boyunca parlıyordu. Bulundukları yerden kamyonun yavaşça lastikleri eriyip patlayarak erimiş havuza gömülmesini seyrettiler. Muazzam bir statik vızıltısının ardından girdap çöktü ve kaybolmadan önceki saniyede Safia camın hiçlik kadar koyu bir renk aldığını fark etti. Kamyon havadaymış gibi düştü. Siyah çukur kumların arasında derinleşti. Rüzgar üzerine taze kum serpip bütün izleri sildi. Bir hayalet gelip gitmişti. Bir an sonra bir kabarcık çıktı. Bölgedeki kum kabardı. Yakıt tankı dedi Kara. İkisi de bakışlarını kaldırdı. Daha fazla ölümcül girdap kabarıp duruyordu. Sayıları bir düzineyi buluyordu. Neler oluyor diye sordu Kara. Safia başını iki yana salladı. Onları kuşatan fırtına duvarı daha fazla kararmış, üzerlerine doğru geliyordu. Lulu dehşet dolu bir ifadeyle onlara baktı. Sahilden gelen öteki fırtına sistemi de geldi. İkisi birbirini besliyor, daha kötü bir şeye dönüşüyor. Mega fırtına dedi Safia, etrafımızda oluşuyor. Kumların üstünde daha fazla girdap dans etmeye başladı. Kumlardan yükselen alevleri andırıyorlardı. Arazi cehenneme dönmüştü. Fırtına kararıp daha vahşi bir hal almıştı. Artık çığlık da atıyordu. O kumlarda hareket etmek mutlak ölüm demekti. Safia daha yakından gelen bir ses duydu. Bir telsiz sesi. Cebinden telsizi çıkardı. Omaha kendisine ulaşması gerekebilir diye kanalı açık bırakmasını istemişti. Telsizi çıkarıp geçide doğru döndü. Parazitin arasından bir ses fısıldadı. Safia, eğer beni duyuyorsan... Kara ona doğru eğildi. Kim o? Safia telsizi kulağına koyup dikkatle dinledi. Ben geliyorum. Safia, duyabiliyor musun? Kim o diye sordu Kara. Safia'nın gözleri irileşti. Painter, yaşıyor. Fırtınanın elektriği Painter'ın sesinin bir an için açıkça gelmesini sağladı. Bulunduğun yerden 2 mil uzaktayım. Dayanın, geliyorum. Parazit daha fazla ses gelmesini engelliyordu. Safia gönder düğmesine basıp telsizi dudaklarına götürdü. Painter, beni duyuyorsan sakın gelme. Gelme, beni duydun mu? Düğmeyi bıraktı, yalnızca parazit vardı. Painter onu duymamıştı. Fırtına, ateş ve rüzgar cehennemine baktı. o kumların içinden geçmek ölüm demekti. Ve Painter oraya geliyordu.
47. Bayramın sonu. Sayfa 616.